Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün biraz padişahlardan kalan mallardan konuşalım istiyoruz. Bu geçtiğimiz günlerde de konu edilmişti. İşte bir dedemizin mirasıdır istiyoruz. Hatta hepsini değil, hepsini istiyor olsak bütün Türkiye'yi istememiz gerekir. Hatta Türkiye dışında olan mallar da var. Tapulu olan bir kısmını istiyoruz diye açıklama yapıldı. Şu anda bizim coğrafyamızda ve dışında padişahlardan kalan tapulu neler vardır diye bir soralım istedik size.
Şimdi efendim buna geçmeden önce şunu bilmek lazım. Padişahın serveti var mıdır? Varsa nedir? Osmanlılar'da iki çeşit hazine var. Çok kişi bunu bilmez, karıştırır. Bir devlet hazinesi var. Hazineyi amir ederler. İkincisi padişah hazinesi. Bu padişahın hususi hazinesidir. Ona aittir. Ona ait gelirlerden teşekkül eder. Padişahın maaşı, gelirleri, ne varsa burada toplanır. O padişaha aittir. Camiler, köprüler, padişaha ait hayır eserleri bununla yapılır. Devlet hazinesi ise devlet masrafları için. Savunma, müdafaa, maaşlar bunlar ödenir. Bu ayrım her zaman korunmuştur. Bir kere bunu bilmek lazım. Saray halkının masrafları, harem masrafları, orada yiyip içenler, orada çalışanların maaşları, giyim kuşam vesaire masrafları padişahın kendi hazinesinden karşılanır. Yani burası padişahın evi olduğu için burada çalışan ve yaşayan herkesin geçimi padişaha aittir. Biz buna hazine-i hassa, hususi hazine veya iç hazine veya enderun hazinesi diyoruz. Bu hazine zaman zaman devlet hazinesine de borç para vermiştir savaşlar zamanında. Ve ne yazık ki borçların çoğu da dönmemiştir. Yani padişahlar her zaman devletten alacaklı durumdadırlar. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında padişahlar artık bir Avrupalı padişah hüviyetine büründü. Maaşa bağlandılar. Gelirleri düştü. Saray ihtişamı kayboldu. Ve Osmanlı Sarayı, yani herkesin çok ihtişamlı zannettiği Dolmabahçe Sarayı, Danimarka gibi, Norveç gibi sıradan bir Avrupa devletinin sarayı hüviyetine dönüştü. O ihtişam kayboldu. O görevliler, saray görevlileri kayboldu. Padişahlar yani eskiye göre daha fakir düştüler. Sultan Abdülaziz tahttan indirildiği zaman çok borcu vardı. Çünkü Sultan Aziz kendi servetini donanmaya harcamıştı. Osmanlı Devleti'nin donanması o zaman dünyanın en güçlü ikinci donanmasıydı. Tahta çıkan Sultan 5. Murad'ın ise hiçbir serveti yoktu. Çok az bir süre padişahlıkta kaldı. Bunlardan ibret alan yeni padişah, 1876'da tahta çıkan Sultan Abdülhamit çok tedbirli davrandı. Şehzadeliğinden beri zaten ibretli bir hayat sürmüştür, iktisatlı yaşamıştır, para biriktirmiştir. Biriktirdiği paralarla çiftlik kurmuştur. Burada koyunları, inekleri vardır. Sütlerini satar, peynirlerini satar, yünlerini satar. Yarı çiftçi hayatı yaşamış. Artırdığı paraları ise Londra ve Paris borsasında değerlendirerek şehzadeliğinde bir servet sahibi olmuştur. Bu huyunu padişahlıktan sonra da devam ettirdi. Dolmabahçe Sarayı'nı bırakıp yıldız gibi çok mütevazi bir saraya çıktı. Saray halkının mevcudunu azalttı. Saray masraflarını asgariye indirdi. Devlet borçlarını da bu arada Kırım Harbi sebebiyle alınan devlet borçlarını da faizlerini kaldırtıp 3/2'ye indirmeye ve saltanatı boyunca ödemeye ve borç almamaya muvaffak oldu. İktisatlı bir padişah olarak tanınır. Hatta bundan dolayı hasımları kendisine Pinti Hamit adını vermişlerdir. Öbür türlü olsa müsrif derler. Böyle olunca Pinti Hamit. Sultanahmet'in böylece çok büyük bir serveti teşekkül etti. Bu servete hazine-i hassada çiftlikler, haralar, fabrikalar, madenler, demiryolu imtiyazları, şehirlere su getirme imtiyazları, yani aklın alabileceği her çeşit mal burada toplandı. Bir nevi holding gibiydi burası. Başına da zamanın usta iktisatçılarından Agop Paşa'yı getirdi. Agop Paşa bir Ermeni iktisatçıdır. Onun vefatından sonra Michel Portakal Paşa yine aynı şekilde gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarındandır. Hazine-i Hassa'nın servetine servet kattılar. Padişah bu serveti ne yapıyordu? Bir, saray halkının masrafları kendi harcamalarını karşıladıktan sonra örtülü ödenek adıyla mesela sürgüne gönderilmiş olan memurların maaşlarını veriyordu. Sultanahmet zamanında sürgün edilenler zindana veya bir kaleye kapatılmıyordu. Gittiği yerde normal bir hayat yaşıyordu. Ama memuriyet de yaptırılmıyordu. Çünkü zaten tehlikeli bir şahıs olduğu için oraya gönderilmişti.
Zaten sürgün sebebi.
Ama geçinmesi lazım. Ona Sultanahmet kendi kesesinden maaş, devlete çalışmadığı için devlet hazinesinden maaş alamıyor. Padişah kendi kesesinden maaş veriyordu. Ve çok güçlü istihbarat teşkilatı yurt içi ve yurt dışında Sultanahmet'in masraflarıyla, mallarıyla harcama karşılanıyordu. Ve buna benzer dünyanın her yerinde Osmanlı menfaatlerini koruyan ve halifelik nüfuzunu koruyan harcamalar buradan karşılanıyordu. Sultanahmet böylece çok yüksek bir servetin, büyük bir servetin sahibi oldu ve dünyanın en zengin padişahlarındandı.
Peki şimdi bu döneme kadar, Sultanahmet dönemine kadar gelen mallar, o döneme kadar gelen hediyeler, ki bunların bir kısmı Topkapı Sarayı'nda hala işte sergilenenler var, depolarında olanlar var, birilerine gönderilenler var. Bunlar da bu hazinenin içinde
evet
midir?
Evet. Efendim, yabancı hükümdarlardan padişaha gelen hediyeler, padişahların at koşumları, eğer koşumları, efendim elbiseleri, kürkleri, bunların hepsi, silahları ve aynı zamanda mukaddes emanetlerin hepsi padişahların hususi hazinesidir. Yani bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan Hırka-i Saadet'ten tutun Kaşıkçı Elması'na kadar hepsi padişahın hususi hazinesine aittir. Fakat padişahlar bu hazinede bir ayrım yapmışlar. Demişler ki bunlardan sanat değeri olan veya manevi değeri olanlara biz ilişmeyelim. Çin porselenleri var, altın tabaklar var. Onlar da yemek yemesi caiz değil. Bunlar oraya koymuşlar. Mukaddes eşyayı oraya koymuşlar. Onun dışında bir takım mücevherleri oraya koymuşlar. Kürk gibi, elbise gibi, silah gibi de kullanmışlar zaman ihtiyaç oldukça. Eskiyenler burada satılmış, yenileri alınmış. Bunun dışında nakit değeri olanları hazine-i hassaya koymuşlar. Nakit, cari olanları koymuşlar. Normalde onlar da padişah hazinesidir. Böylece onlar Bodrum hazinesi, Raht hazinesi gibi ayrı bir hazine gibi görülmüştür. Onlar da padişah hazinesidir. Hatta Yavuz Sultan Selim burayı bir ihtiyat hazinesi olarak görmüş. Yani hazinede eksiklik oldu mu buradan oraya para aktarırız.
Bunun içinde tabii sergilenenler var ama sergilenmeyenler
çok
işte
var.
Değerli taşlar, belki kullanılmayan altın eşyalar, evet. Bunların bir kısmı zaman içinde eritilmiş, kullanılmış, evet. Bir kısmı nakde dönüşmüş.
Var. Mesela altın kapkacak var, bunlar para ihtiyacı olduğu zaman darphaneye gönderiliyor, eritilip para basılıyordu. Bunun çok örnekleri vardı.
Savaş döneminde
savaş, de. Bilhassa savaş devrinde. Onun dışındaki kıymetli mücevherlerden sanat değeri olanlar muhafaza ediliyor, olmayanlar yine aynı şekilde imkan ölçüsünde paraya çevrilip hazine irat kaydediliyordu. Yani bu hazine padişaha ait olmakla beraber sanki devletin ihtiyat hazinesi gibi kullanılmış. Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlenmiştir. Yavuz Sultan Selim orayı altınla doldurmuş bu hazineyi. Demiş ki kim demiş benden sonra benim gibi altınla doldurursa onu mühürle mühürlensin.
Benden çok başaran.
Yoksa benim mühürümle mühürlensin. Olduğu halde, yani altınla dolduğu zamanlar olduğu halde yine teberrüken Yavuz Sultan Selim'in mühürüyle hep mühürlenmiştir saygı ifadesi olarak. Bu hazinenin den padişah bile makbuz karşılığı eşya alırdı. Kıymetli eşyayı ve tekrar makbuz karşılığı iade ederdi.
Bunlar hepsi yazılı çizilidir. Yazılıdır yani. Bir padişah var. Bile bir herhangi bir şeyi makbuzla
envanteri var. Zaten onun her sene sayımı var. Bir de padişahların tahta çıkışında sayımı var. Bu sayım sırasında güvenilir hazine memurları giriyorlar.
Ne kadar sürer acaba bu sayım?
Ellerin cebe uzun sürüyor ve eller cebe konmaz asla. Gayet dikkatli bir şekilde sayım yapılır. Periskal kimseler tarafından envanter. Burada işe yaramayan artık çürümüş, fersude olanlar ayrılır. Mükerrer olanlar çıkarıp mezatla satılır. Yani müzayedeyle satılır. Lüzumsuz eşya var. kullanılmıyor. Sanat değeri de yok. Onları da satıp hazineye gelir kaydederlerdi. Böyle emsalsiz bir hazine Topkapı Sarayı'nda var. Devlet hazinesi boş olsa bile, boşalsa bile çok zaman, padişah hazinesi bunun için bir teminat, bir ihtiyat vazifesi görmüş. Ve bu Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiş. Biraz evvel anlattığım gibi Sultan Abdülhamit de pek çok devlet masrafını hep kendi servetinden karşılamış.
Bunun içinde tapular da var, mülkler de var, değil mi?
Şimdi padişah hazinesi dediğimiz zaman madenler, su imtiyazları, barajlar olduğu gibi mülkler de var. Padişah gelir getirecek mülkler, çiftlikler satın aldığı gibi Osmanlı Devleti için kritik, stratejik gördüğü yerleri de almış. Mesela Siyon Kongresi'nden sonra Yahudilerin, daha doğrusu Siyonist Yahudilerin, çünkü her Yahudi aynı değildir. Siyonist Yahudilerin Filistin'de bir devlet kuracağını anlayınca Filistin'de çok arazi almış, üzerine tapulatmış, satın almış. Bir de Musul'da petrol bulununca, henüz petrol çıkmıyor ama petrol bulunmuş, petrolün ehemmiyeti anlaşılmış, petrol havzasında satın alarak kendisi tapusuna kaydettirmiş. Şimdi bunlar ideal bir usul ve hazine yasası.
Bir yasa. Tabii, yani parasını verip almış tabii, bir vatandaş gibi.
Padişah el koyabilir, gayrimeşru olur el koyması. Çünkü padişah devletin hazinesine el koyamaz. Ancak hazineden alacağı olanlara verebilir. Mesela bir memura maaş olarak onun gelirini verebilir. Yani onu yapabilir ama kendisi üzerine alamaz. Ya yani birisine hediye veremez.
Yani zannedilenin aksine işte buralar bundan sonra benim olsun. Yok. Ya da şu paşamın olsun. Yok. Şu arkadaşımın
şunu
olsun.
Şunu diyebilir. Şu paşanın olsun diyebilir. O şu demek. Buranın geliri onun maaşıdır demektir.
Ama toprağın mülkünü
yok, veremez.
Veremez.
Hayır, veremez. Verebilir, satın alması lazım.
Yani kendi satın alarak alacak, verebilir ama devletin malını... Para,
öyle yapmış zaten. Ya, yapamaz. Bu mümkün değil, hiç olmamış. Bunun bir benzeri yoktur Osmanlı tarihinde. Çok yanlış biliniyor. Padişah mülküdür, dilediğini yapar. Öyle bir şey yok. Yani bu hem İslam hukukuna aykırı hem Osmanlılar'da tatbikatı yok. Padişah bile aklına gelmez bu. Yani buralar benim istediğimi yaparım diye bir şey padişahın hiç aklına gelmemiş.
Zaten o toprakların zenginliğinden çok sorumluluğunu sahiplenmişler gibi geliyor bana.
Padişah olmak büyük bir mesuliyettir ve çok sıkıntılı bir şeydir. Osmanlı hanedanının hanedan tarihini, Osmanlı tarihini değil, bilenler bunu gayet iyi anlarlar. Dışarıdan davulun sesi hoş gelir ama omuzunda bir dünyanın yükü olan insanlara sormak lazım. Hı. Ve o aileye sormak lazım. Daha önce konuşmuştuk. Evet, şehzade olmak ne kadar büyük bir musibet.
Evet,
padişah de, olmak da böyle.
Evet, de işte bu aile içinde erkek olmak daha da zor, konuşmuştuk.
Tabii.
Ama bir taraftan da hep şöyle bir imaj var. İşte bu kadar mal mülk, zaten babadan oğula geçen bir saltanat evet. var. Demek ki bu mal mülk de onlarla birlikte bir sonraki nesle geçiyor ve biriktiğini düşünün
evet.
bunların.
Tabii.
Akıl almaz bir zenginlikten bahsediyoruz.
Doğru. Hanedanın yan kollarından nesil yürümediği için tarih boyunca, yani padişahın kardeşleri soyu yürümediği için ailede hazine hep içeride kalmış. Bir padişahdan bir padişah intikal etmiş. Kızlar servetlerini alıp çıkmışlar ve sonraki padişah intikal etmiş. Sultanahmet zamanına gelinceye kadar. Sultanahmet tahttan indirildiği zaman 1909 yılında İttihat ve Terakki hükümeti Yıldız Sarayı'nı bastılar. Yıldız Sarayı'nda ne kadar nakit para, hisse senedi, tahvil ve mücevher varsa bunlara el koydular. İnanılmaz bir yağma oldu. Bu yağmada daha sonra çok yükselen meşhur olan kimseler de bulundu. Mahkemede isimleri çıktı, mahkum oldular. Fakat ustaca bu işten sıyrıldılar. Çok enteresandır.
Bu isimler bildik isimler.
Çok bilindik. Kamuoyunun çok bildiği isimler var. Lazım değil burada söylemek. Şimdi padişahın bu nakit evrakıydı. Kadınlar da biliyorsunuz hanımları çocukları da saraydan atıldılar. Ve Yıldız Sarayı'nda kütüp kitaplar hariç onu da kalkan delenli bir kütüphane müdürü vardı. Hafızül Kütüp muhafaza etti. O sayede onlar kurtuldu. Onun dışında sarayda ne varsa yağma edildi. Çini sobalara, koltuklara, kanepelere, sandalyelere
verilecek kadar. Vatandaş mı?
Asker, subaylar, askerler, vatandaş ve o zamanki bürokratlar. Buradaki eşyaları evlerine götürdüler. Yıldız Sarayı'nda hiçbir şey kalmadı eşya.
Nitekim anı olsun diye.
Yıldız Sarayı'ndaki kalfalardan daha sonra Cumhuriyet devrinde veya İttihatçılar devrinde bir eve gidenler Yıldız Sarayı'ndaki sobaları, koltukları, masaları tanıdıklarını hatıralarında yazıyorlar. Aa dedim diyor. Filanca kadın efendinin sobası burada. Kenarında bir şeyi vardı o bile duruyor bakıyorlar hakikaten orada. Alınmış oraya getirilmiş. Bir nazırın evine veya bir bakanın milletvekilinin evine. Bunları yani böyle bir yağma var. Şimdi padişahın bu nakit hazinesiydi. Bir de nakit olmayan hazinesi var. Bankadaki paraları. Bu bankadaki paraları Deutsche Bank'ta, Osmanlı Bankası'nda, Bank d'Orient'teki paralarını İttihat ve Terakki hükümeti padişaha ölümle tehdit ederek İttihat ve Terakki hükümetine devrettirdiler. Daha doğrusu Donanma Cemiyeti'ne devrettirdiler ama Donanma Cemiyeti İttihat ve Terakki'nin örtülü ödeneği gibi hareket ettiği için bu İttihat ve Terakki'ye devredilmiş oldu. Böylece padişahın bir kuruş bankada parası kalmadı.
Bunlar yasal mı?
Değil, tehdit ederek aldılar. Her şey yasal. İmzaladı yani padişah.
İmzalı mı?
Evet, imzaladı ama herkes biliyor, tabancayı dayadılar padişahın kafasına. Padişah etmeyin eleme, benim çoluk çocuğum var dedi. Abid Efendi 3 yaşında. En küçük çocuğu padişahın 3 yaşında. Yapmayın dedi. Benim 8 yaşında çocuğum, 12 yaşında kızlarım var, evlenmemiş. Ben dedi malım mülküm yok. Ben bunları ne, ben bu çocuklarımı nasıl geçindireceğim? Hanedan zannettiği gibi zengin insanlar değil. Hayır dediler. Bunları millete vereceksin. Padişah da canını kurtarmak için bu mallardan feragat etti. Gelelim menkul, gayrimenkullere. Gayrimenkul mallar içinde İttihat ve Terakki hükümeti bir kanun çıkarttı. Ama bu kanunu meclise götürmedi. Kanun hükmünde kararname olarak, kanun hükmünde kararname olarak Sultan Hamit'in hazine-i hassasına kayıtlı bütün gayrimenkulleri devlet hazinesine geçirdi. Herkes alkışladılar. Aferin İttihat ve Terakki'ye. Ne güzel yaptı. Millete hediye etti bunları diye. Kendileri yediler. Bunlar sonra mali hazinesinden satıldı. Kendileri zengin oldular. Şimdi burada tabii yurt dışında olanlar da vardı. Yurt dışında kalan topraklar da var sonradan. Sultan Vahidettin tahta çıkıp da iddiaçılar defolup gittiği zaman Sultan Vahidettin bu hukuksuzluğu iptal etti. Bu kararname iptal etti. Olur mu öyle şey dedi. Bir adamın gayrimenkulleri bir kararnameyle devlete mal edilir mi? Böyle bir hakkın yok. İstimlak etsen belki. İstimlak da etmemişsin.
O zaman bile bir bedel ödeniyor.
Ödeniyor. Tekrar iade etti. Fakat bu kararname 1920. Artık Suriye, Filistin, Musul elden çıkmış. Yunanistan'da topraklar elden çıkmış. Rumeli'de topraklar elden çıkmış. İngiltere o zaman buralarda işgal altında dedi ki, yani Türkiye'den de, hanedan Türkiye'den de kovulduğu zaman dediler ki, sizin dediler, tabi hanedanın şehzadelerin, sultanların da malları olabilir az olmakla beraber. Bir yıl içinde bunları tasfiye edeceksiniz dediler. Etmezseniz devlet bunları kendi adına, hazine adına tapulayacak ve size bedelini ödeyecek. Şimdi hanedan üç yola başvurdu. Bir kısmı dedi ki biz dedi bir vekil tayin edelim. Bu vekil satsın bize parayı göndersin. Bunların çoğu hanedanı kandırdı. Ve çok
bu vekiller
satın,
tanıdık bildik insanlardı
değil mi? Akraba işte. Diye, bir kısmı böyle kandırdı. Bir kısmı dedi ki biz satalım. Yani şurada bir hafta müddetimiz var. Bir hafta müddet içinde 5.000 liralık ev 500 liraya satıldı. Koltuklar, kanepeler yok pahasına satıldı. Böylece hanedanın malları çarçur edildi. Üçüncü grup dedi ki biz bunu satamayız. Vekile versek aceleye gelir. Biz bunu güvendiğimiz birinin üzerine geçirelim. Sonra tamam,
toptan gitsin. Evet,
onun da bir kısmı hakikaten üzerine yattı. Vermedi. Çünkü sürgün uzun sürdü.
Onlar da bildik isimlerdi.
Bildik kimseler. Bir kısmı ise çok büyük aile cenaplık gösterdiler. Hanedan döndüğü zaman buyurun efendim dediler. Bu tapu sizindir deyip devrettiler. Ama hepsi değil hanedanın. Mesela Sultan Vahidettin'in köşkünü Çengelköy'deki, oradaki bir kalfaya, Zehra kalfaya geçirdiler. Zehra kalfa öldü. Oğullarına vasiyet etti. Sultanlar dönünce Sabiha Sultan'la Ulviye Sultan çocukları ona devrettiler. Fakat intikal vergisi olarak oranın yarısı devlet tarafından alındı. Yine Ahmet Nihat Efendi Galatasaraylı bir arkadaşına devretmiş. O da aldı. Şimdi bu yurt içindekiler böyle. Peki hazine-i hassa malları ne olacak? Sultan Hamit'in adına olanlar. Esas mesele Sultan Hamit'in malları. İngiltere dedi ki bunlar artık devlet arazisi dedi. Biz de buraya aldığımızda Sultan Hamit'in değildi. Devlete aitti. Siz çünkü bir kararname çıkardınız. Burayı devlete döndürdünüz. Biz de yeni devlet sahibi olarak buraya el koyduk. Hususi mülk olsa koymazdık dediler.
Onlar da öyle gitti.
Onlar da öyle gitti. Bunun üzerine hanedan mensupları İngiltere nezdinde dava açtılar. Davayı kazanma raddelerine geldiler. Fakat yüksek mahkeme reddetti. Türkiye bunlara yardımcı olmak yerine tam tersi menfi bir politika takip etti. Avukatlar tuttular, para harcadılar fakat bu mallar bir daha geri gelmedi.
Önümüzdeki haftalarda daha geniş vakitlerde bu konuyu konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İpek Yolu.